Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 30. ayrım. Fikret kolundaki saate bir göz attı. Onu geçiyordu. Doktor genellikle akşamları evinden pek çıkmayan bir tipti. Ama bunun hiçbir anlam ifade etmediğini düşündü. Herhangi bir toplantıya, ahbap ziyaretine ya da bir eğlenceye gitmesi kuvvetle muhtemeldi. Her gece evinde oturup çalışacak değildi ya. Ama birden huzursuzluğu arttı. Kadın bugün muhtemel suçlular, artık Ökkeş'le Aslan'ın olayın failleri oldukları inancı beyninde güçleniyordu. Tarafından takip edilmişti. Takip olayı da suçluların bir şekilde doktorun varlığından korktuklarının karinesiydi. Öyleyse her an kadıncağıza bir kötülük edebilirlerdi. Bunu düşünmek bile başkomiserin beyninin karıncalanmasına yol açtı. Deli gibi yerinden fırladı. Derhal Levent'e, kadının evine gitmesi gerekliydi. Çılgın gibi arabasına koşmaya başladı. Ona şimdi her zamankinden fazla ihtiyacı vardı. Doktor Bozok kaç kere kendisini uyarmış, kişiler ve olaylar arasında deneyimli bir hafiye gibi bağlantı kurmuş ama her defasında o kadını hafife almış, amatör bir meraklının fantastik heyecanı diye yorumlamıştı. Eğer başına bir hal geldiyse kendisini asla affedemezdi. Telefonun çalan sesi korkutmuştu Doktor Bozok'u. Önce telefonu açmak üzere salona doğru bir hamle yaptı. Fakat sonra durdu. Bu saatte genellikle arayan olmazdı. Saat 10.30'a geliyordu. Aklına sevimsiz bir ihtimal geldi. Arayan muhtemelen onlardı. Dışarıdaki adamlar. Evine gizlice girmeye çalışan suçlular. Gözdağı verecekler, korkutacaklar, belki de tehdit edeceklerdi. Hatta daha da öteye gidip öldürmeye kalkışacaklardı. Kanının çekildiğini duyumsadı. İçindeki yendiği sandığı korku tüm şiddetiyle geri gelmişti. Genç kadın amatör hevesinin yavaş yavaş kendisi için bir kabusa dönüştüğünü hissetmeye başlamıştı. Oynadığı oyun geri tepmişti ve gerçekte bu asla bir oyun değildi. Ne yazık ki çok geç farkına varmış hakikati. Telefonun zili çalmaya devam ediyordu. 3, 5, 10 ve daha fazla. Ötesini sayamadı doktor. Yerine mıhlanıp kalmıştı. O an taciz edici, kanını donduran zil sesinin durması için varını yoğunu vermeye hazırdı. Tüyleri ürperiyor, soğuk terler döküyordu. Arayan bir başkası olabilir mi acaba diye düşündü. Hayır, mutlaka onlardı. Belki devi kontrol ediyor, içeride bir başkası var mı diye araştırıyorlardı. Hayır dedi kendi kendine. Mutlaka yalnız yaşadığını biliyorlardı. Bu telefon onu sindirmek, daha da korkutup paniğe uğratmak içindi. Zil sesi birden kesildi. Sesin kesilmesi de ürkütmüştü genç kadını. O zaman farkına vardı. Kendi evinin sessizliği şimdi bir mezar sessizliği gibi geliyordu ürkek ruhuna. Buna daha fazla dayanamazdı. Birilerini aramalı, yardım istemeliydi. Tabii öncelikle de polisi. Ama ne diyecekti polise? Çocuğu kaçıran suçluların şimdi kendisini öldürmeye geldiklerini mi? Kim inanırdı buna? Suç yeri ekibinin ilk ifadesini almaya geldikleri sıra inanmaz ve alaycı tavırlarını hatırladı. Başkomiser Fikret bile inanmamıştı kendisine. Üstelik onu diğerlerinden çok farklı görmesine rağmen. Herhangi bir açıklama yapması da şart değildi. Bahçemde hırsız var, birilerini gördüm, bana yardım edin demesi yetmez miydi? Başka çaresi de yoktu zaten. Evinden kaçar gibi tek başına sokağa çıkması da çözüm değildi. Niyetleri kötüyse daha sokağa çıkar çıkmaz karanlıkta üstüne saldırırlardı. En azından evine yardıma gelecek polislere ihtiyacı vardı. Şayet bu geceyi dışarıda birinin yanında geçirecekse polislerle beraber çıkmalıydı evinden. Şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Tehlike karşısında bu kadar paniğe kapılacağını hiç sanmamıştı. Hala salonun ortasına dikildiği yerde kımıldayamıyordu. Kalbi güm güm atıyor, şakakları zonkluyordu. Aynı anda evin sessizliğini bozan bir ses duydu. Sanki kalın bir tahtaya vuruluyormuş gibi ya da tahtayla başka ahşap bir düzeye darbe indiriliyormuş gibi bir gümbürtü. Ama bu seferki bir hırsızın gizlenerek çıkaracağı ve yapacağı gizli kapaklı bir gürültü değildi. Çekinmeden, bilerek, pervasızca yapılmış bir girişimdi. Genç kadının dizleri titremeye başladı. Dışarıdakiler eve girebilmek için bu defa alenen harekete geçmiş olmalıydılar. İlk gürültüyü takiben ikinci bir gürültü daha çıktı. Sesler üst kattan geliyordu. Acaba yatak odasının camını mı kırdılar diye düşündü. Ama işittiği sesler bir camın kırılmasına hiç benzemiyordu. Daha tok, daha kaba ve gümbürtülüydü. Doktorun gözleri üst kata çıkan merdivenlere takıldı. Artık her an yukarıdan aşağı inecek birilerini bekliyordu. Hemen telefona sarılıp polisten yardım istemezse çok geç kalmış olacaktı. Hatta belki elindeki son şansı da yitirmişti de farkında değildi. Geriye doğru ürkek birkaç adım attı. Bakışlarını merdivenden alamıyordu. Sonra birden sesin nereden geldiğini anladı. O gürültüler tavan arasından aksediyordu. O duyduğu tahta sesi çatıya açılan kapağın yerinden oynamasından çıkmış olmalıydı. Adamlar çatıdan içeriye girmeye başarmışlardı. Telefon için artık çok geçti. Sokak kapısının kilidini açıp kendini sokağa atmak istedi. Sokağa çıkınca davazı çıkıncaya kadar bağıracaktı. Nasıl olsa konu komşudan beri çığlıklarını duyar kendisiyle ilgilenir yardıma koşardı. En azından gözü dönmüş caniler belki konu komşu yardımına koşarken ona saldıramazlardı. Yıldırım gibi sokak kapısına koştu. Fakat tam elini kilidin üzerindeki anahtarı attığında durdu. Kendisine bir çözüm gibi gelen sokağa çıkma fikri belki de en tehlikelisiydi. Adamların 3 kişi olduklarını biliyordu. Biri çatıdan içeri girmeye çalışıyorsa mutlaka ikincisi salondaki sürmeli camının önünde, üçüncüsü de sokak kapısının başında olmalıydı. Hepsinin çatıdan girmeye kalkışması çok mantıksızdı. Eli anahtarın üzerinde kaldı. Dışarıya çıkmaya kalkışmak intihardı. Gözleri doldu genç kadının. Çocukluğundan beri ilk defa çaresizlikten ağlamaya başlamıştı. Gayrettepe'den Levent'e doğru arabasını çılgınca sürüyordu Fikret. Bir aksiliğin olduğuna emindi artık. Mehmet'in o iki serseriyi bu saatlere kadar Balat'ta bulamamasının başka açıklaması olamazdı. Doktorun kendini teşhis ettiğini anlayınca tek çareyi kadını susturmakta bulmuşlardı mutlaka. Allah kahretsin diye homurdandı içinden. Bugün kadının anlattıklarını ciddiye almalıydı ama bu basireti gösterememişti. Levent'e vardığında kendisi onca yolu koşmuş gibi ter içindeydi. Sokağa girince ilk gördüğü şey doktorun villasının ışıklarının hepsinin yandığı oldu. Demek doktor evdeydi ama çalan telefonu açamıyordu veya açamamıştı. Sinirden büsbütün gerildi. Acı bir frenle arabayı durdurup dışarı fırladı. Ama o an bunca yıllık mesleki birikimiyle ihtiyatı yeniden eline aldı. Önce dikkatle evi dışarıdan inceledi. Yanılıyor muydu acaba? Sanki evin damında bir gölge görür gibi olmuştu. Koltuk altındaki kılıfından tabancasını çekip ön kapıya koştu. Tilki Sedat gözlerini kısıp sokağın karanlığında gözden kaybolan çocukluk arkadaşlarına son defa baktı. Hata yaptığını kabul ediyordu. Bu iki sersemi asla planına dahil etmeyecekti ama olan olmuştu bir kere ve geri dönemezdi. Onları sadece piyon olarak kullanmayı düşünmüştü ve aslına bakılırsa görevlerini de yerine getirmişlerdi. Bu beklenmedik sürpriz, o doktor kadının çocuğun tam kaçırılması sırasında park ettikleri kamyonetin evinin önünde durması ve kadının da onları görmesiydi. Böyle bir aksilik asla önceden tasavvur edilemezdi. Kötü şans demek lazımdı. Ökkeş aptalın tekiydi. Hasan da öyle ama ikisinin de ağızlarının sıkı olduklarını bilirdi. Şimdiye kadar da sır vermemişlerdi. Hatta ellerinden geleni de yapmışlardı. Umarım kadını da temizlemeyi başarırlar diye düşündü. Yine de bu konuda acele karar verdiğini kabul ediyordu. Belki de o kadını kendisi öldürse daha hayırlı olurdu. İşi son kertesine getirdiği bir anda ortaya bir görgü tanığının çıkması her şeyi bir anda tehlikeye sokmuştu. O kadını merak da ediyordu. Anlayamadığı bir noktada maskeli olmalarına rağmen doktorun onları nasıl teşhis etmiş olduğuydu. Bu adeta imkansız gibi geliyordu Sedat'a. Her şey birkaç dakika içinde olup bitmişti. Olay anı yeniden düşündü. Ökkeş arabanın içinde oturuyordu. Gerçi dikkat çekmemesi için o maske kullanmamıştı ama kendisinin ve Hasan'ın yüzleri kalın kar maskesiyle örtülüydü. Koşarak yuvadan uzaklaşmışlar ve hemen doktorun evinin karşısında duran kamyonetin içine atlamışlardı. Süreç olarak bu çok kısa bir zamandı ve hareket halindeydiler. Basit bir gözlemle kadının o kişileri tanıması olanaksızdı. Geriye tek bir olasılık kalıyordu. Doktor yüzü maskesi Ökkeş'i görüp tanımıştı. Ama aklının almadığı bu koca şehirde Ökkeş'in izini nasıl bulduğuydu. Koca polis teşkilatı bir işi beceremezken bir doktor nasıl iz sürüp sonuca gidebilirdi? Mutlaka atladığım bir nokta var diye düşündü. Hasan doktorun kendisini tanıdığını iddia ediyordu ama nasıl ve nereden? Kadın nasıl olur da Balat'taki kahveye kadar Ökkeş'in kamyonetini izleyebilirdi? Beyninde çözemediği bazı sorunlar vardı henüz. Ama kesin emin olduğu tek şey doktorun her nedense öğrendiği şeyleri polise bildirmemiş olduğuydu. Yoksa Ökkeş de Hasan da şimdiye kadar çoktan tutuklanmış olurlardı. Neden konuşmamıştı acaba kadın? Neyi bekliyordu? Şahsi bir beklenti olamazdı. Ayrıca Keskin ailesi çocuğu bulana veya o konuda bilgi veren kimselere bir ödül vaadinde de bulunmamıştı. O halde şimdiye kadar neden susmuştu? Bu işe bulaşmak mı istemiyordu? Tilki kendi kendine mırıldandı. Bulaşmak istemiyorsa neden Ökkeş'i ve Hasan'ı takibe kalkışmıştı? Anlamadığı ve izah edemediği bir şey vardı işin içinde. Tilki saatine bir göz attı yeniden. Zaman ilerliyordu. Arkadaşları görünmüyordu artık. Herhalde eve girmenin bir yolunu buldular diye homurdandı. Hasan'ın kafası daha fazla çalışırdı. Nitekim bu pisliği siz temizlemek zorundasınız dediği zaman en ufak bir itirazda bulunmamıştı. Sinsi içten pazarlıktı ama ne zaman rota değiştirip kimin dümen suyundan gideceğini de iyi bilirdi. Sanki dakikalar geçmiyordu. Tilki 1:2 saatine bakıyordu. Kadının evine girememişler miydi acaba? İkisi arabadan çıkalı yarım saat olmuştu. Şimdiye kadar eve girip kadın temizlemiş olmaları gerekmez miydi? Sinirleri gerilmiş, arabanın içinde sigaranın birini söndürüp birini yakmaya başlamıştı. Ne halt karıştırıyordu bunlar? Yoksa kadın mukavemet mi ediyordu? Tilki bir emri vakiyle karşılaşmıştı. Zayıf bir ihtimal de olsa doktorun evinde silahı olabileceğini düşündü. Gerçi bizim toplumumuzda, hele İstanbul'da okumuş kadınların silaha düşkünlüğü yoktu. Ama belli de olmazdı. Zorda kalan insanlar her çareye başvurabilirlerdi. Dakikalar ilerledikçe endişesi artıyordu. Cinayeti kendisi üstlenmediği için hayıflanmaya başlamıştı artık. Zaten çok tehlikeli bir kumar oynuyordu ve tüm planının alt üst olma tehlikesi söz konusuydu. Kadının görgü tanığı olması ihtimali yüksekti ve polis önünde sonunda bu cinayet ile kaçırılan çocuk arasında bir rabıta kuracaktı. Sedat birden sokağa hızla giren ve tam doktorun kapısı önünde ani frenle duran arabayı gördü. Ürperdi bir an. Kadın mutlaka yardım istemiş olmalıydı. Gözlerini kıstı, gelen arabaya dikkatle baktı. Ama bu bir polis arabası değildi. Ne 155 ne de alarm vererek gelen resmi plakalı bir otomobil. Gerçi bulunduğu yerden arabanın plakasını göremiyordu. Ama arabanın içinden tek bir adamın fırladığını seçmişti. Gelen polis olamazdı. Devriye nöbetine çıkan polisler en az 2 kişilik ekip oluştururlardı. O halde bu doktorun bir yakını olmalıydı. Ayrıca hane halkı hakkında da hiç bilgisi yoktu. O yaştaki bir kadın evli olmalıydı ve en azından evde kocası bulunurdu. Kendini tutamadı. Ağzından sumturlu bir küfür çıktı. Ama şimdi kendine kızıyordu. Arabanın kapısını açıp dışarı fırladı. Arabayla gelen adam evin girişine doğru koşmuş ve bahçede kaybolmuştu. Oraya doğru adımlarını sıklaştırırken bir yandan da düşünüyordu. Kadın veya kocası yahut hane halkından birisi acaba neden polisten değil de bu adamdan yardım talebinde bulunmuşlardı? Tilki duruma müdahale etme zamanı geldiğini anlamıştı. Koşmaya başladı. Kapının zili çalınıyor ve dışarıda biri "Doktor Bozok!" diye bağırıyordu. Genç kadın hala donmuş gibi hareketsizdi. Gözlerini üst kata çıkan merdivenlerden alamıyordu. Saldırganların az sonra aşağı ineceklerini anlamıştı artık. Neden sonra kapının zilini çalan ve yıkacakmış gibi kapıya vuran kişinin sesini tanır gibi oldu. Bu ses yabancı değildi ama korkudan beyni öylesine uyuşmuştu ki bağıran kişiyi tanımakta zorlanıyordu. Yavaş yavaş kapıldığı panik halinden sıyrılmaya başladı. Dışarıdaki adam saldırganlardan biri olamazdı. Canına da kastetseler bütün mahalleyi ayağa kaldıracak şekilde gürültü etmeleri mantıksızdı. Doktorun gözleri parıldadı birden. İçinde ümit ışıkları doğdu. Nihayet sesin sahibini çıkarmıştı. Başkomiserdi bu. Son bir gayretle kilidin üzerindeki anahtarı çevirdi. Zaten başka yapacağı bir şey de kalmamıştı. Fikret elinde silahı, olanca gücüyle aralanan kapıyı omuzladı. Az kaldı kanatın çarpmasıyla doktor yuvarlanacaktı. Başkomiser gülle gibi antreye girmişti. Gözleri etrafı tararken "Siz iyi misiniz doktor?" diye gürledi. Doktor önce derin bir nefes verdi. Sonra ağzından bir sevinç çığlığı çıktı ve her şeyi unutarak çılgınlar gibi kollarını Fikret'in boynuna doladı. Başkomiseri Tanrı yollamış olmalıydı. Bundan daha iyi bir zamanlama düşünemezdi. İçine dolan güvenle genç kadın yaşadığı korkudan ve panik halinden çabuk kurtuldu. Düşünme gücü ve mantığı yerine geliyordu. Sardığı kollarını hızla Fikret'in boynundan çekerken kısık sesle kulağına fısıldadı. Üst kattalar. Eve girdiler. Ama kaç kişiler bilmiyorum. 3 kişi olabilirler. Başkomiser, doktorun aşırı heyecanını başka bir zamanda zevk ve keyifle karşılayabilirdi. Güzel kadının umutla boynuna sarılmasını hoşlanmıştı ama kulağına fısıldadığı evin içinde 3 saldırganın bulunduğu haberi, Frikit'in hemen toparlanmasına yol açtı. Bakışlarını genç kadının işaret ettiği merdivenin yukarısına çevirdi. 1'e karşı 3. Bu tehlikenin hala devam ettiği anlamına geliyordu. Adamların kesin niyetlerini bilemezdi. Belki her şeyi göze alıp polise de saldırabilirlerdi. Fikret, insiyaki olarak önce kadını emin bir yere saklamak, çatışmadan uzaklaştırmak istedi. Saldırganların kolay teslim olmayacaklarını tahmin etmek kehanet değildi. Üstelik aşağıdaki gürültüleri duymuş olmaları lazımdı ve her an yukarıdan saldırıya geçebilirlerdi. Çatışmaya hazırlanmak için çok az zamanı kalmıştı. Hızla etrafına bakındı. Hala antredeydiler. Önünde uzun bir koridor vardı. Evin bütün ışıkları yanık olduğundan tam karşısındaki yeri mutfak olduğunu gördü. Sağ tarafta kalan salon genişti ama aydınlıktı ve genç kadının saklanması için kesinlikle uygun sayılamazdı. Doktoru saklayacak başka bir yer aradı. Sol tarafta kapısı kapalı duran bir yer daha mevcuttu. Bakışlarını merdivenin üst basamaklarından ayırmadan sordu. Solumuzdaki kapı nereye açılır? Tuvalete. Siz orada saklanacaksınız ve ben gelip sizi alıncaya kadar da kesinlikle dışarı çıkmayacaksınız, anladınız mı? Doktor anladım dercesine başını salladı önce. Ama başkomiseri Hızır gibi yanı başında görünce kapıldığı korku selinden yavaş yavaş kurtulduğunda duyumsamaya başlamıştı. Zor duyulan bir sesle sordu. Adamlarınız nerede? Yanımda kimse yok. Yalnız geldim. Doktorun yeniden yüreği hopladı. Yalnız mı? Fikret işaret parmağını dudağına götürüp sus işareti yaparken genç kadının önüne geçip siper oldu. Sonra kolundan tutarak hafifçe tuvaletin kapısına doğru çekti. Gözleri hep merdivenin en üst basamağındaydı ve hareket halinde birilerini görmeye çalışıyordu. Doktor hala bir şey anlamamıştı. Başkomiserin bir baskına, ekibini bırakıp yalnız gelmesi olacak şey değildi. Bir mana veremiyordu. İçinden yine bir isyan hissi yükseldi. Kendisini korumak belki başkomiserin göreviydi ama evine gizlice ve menfur emellerle giren saldırganların sayısı birden fazlaydı. Ne kadar profesyonel olursa olsun, başkomiser onlar tek başına mücadele edemezdi. Ona yardımcı olmak zorundaydı. Üstelik bu çatışma kendi evinde cereyan edecekti. Olmaz, diye fısıldadı. Ben de size yardım etmeliyim. Saçmalamayın. Siz ne yapabilirsiniz ki? Bir de sizi düşünmek zorunda bırakmayın beni. Ben böyle şeylere alışığım. İşim bu. Ama sayıca... Fikret genç kadının daha fazla konuşmasını engelleyerek tuvaletin kapısını aralayıp onu içeriye itti. Kapıyı da çekti. Tuvaletin dıştaki elektrik düğmesini açmadığı için Muammer Bozok karanlık dört duvar arasında kalmıştı. El yordamıyla duvarı bulup sırtını yasladı. Ne olursa olsun evin içindeki düşmanlarıyla Fikret'i tek başına bırakmak ağrına gidiyordu. Bir şeyler yapması, ona yardımcı olması gerekiyordu. Oysa şimdi zifiri karanlık tuvalette ürküntüsüyle baş başa kalmıştı. Başkomiser silahını doğrultup merdivenlere doğru yürüdü. Şimdi evin içinde çıt çıkmıyordu. Her tarafı az önceki sessizlik kaplamıştı. Merdiven dar ve ilerlemek için elverişsiz bir alandı. Yukarıda gelişini bekleyenler varsa mükemmel hedef olabilirdi. Ani bir kararla geri döndü. En akıllıca yapılacak iş ekiplerinden yardım istemekti. Salona çekildi. Cebinden telefonunu çıkarıp merkezden adres verip acil yardım talebinde bulundu. Ekip 10 dakikaya burada olurdu. Salonun yan duvarını kendisine siper almıştı. Bulunduğu yerden hem merdivenin inişini hem de doktorun saklandığı tuvalet kapısını kontrolünde tutabilirdi. Eli silahının tetiğindeydi ve her an gördüğü hedefe kurşun sıkabilirdi. Yardım gelinceye kadar beklemeye geçti. 30. ayrımın sonu, sayfa 306, devamı 31. ayrımda.